Merhabalar, VitaTaberk ile bugün bir meslektaşımla beraberiz. Şeyma ile beraberiz. Merhaba Şeyma.
Merhabalar.
Hoş geldin.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Şeyma ile bizim ilk tanışmamız YBL aracılığıyla oldu.
Evet.
Fakat ilk gördüğüm gün inanılmaz bir enerji aldım ve çok keyifli bir sürecin başlangıcıydı.
Evet.
Hakikaten öyle de oldu. Şeyma benim hem meslektaşım hem de bu dernek macerasında da yol arkadaşım. Şeyma biraz seni tanıyalım mı? İzleyenler senin kim olduğunu, niye bu kadar çok özel ve kıymetli biri olduğunu bir de senden duysunlar.
Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı hem çok mutlu hem de çok heyecanlıyım. Ben Şeyma, Marmara Hukuk 4. sınıf öğrencisiyim bu yaz itibariyle.
İnşallah.
Evet, bunun yanında daha çok okul hayatından ziyade farklı alanlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Belki de kendimi sosyal sorumluluk alanında tamamlamaya çalışıyorum çoğu zaman. Genellikle bu alanda yöneliyorum. İşte TEDx olsun, DÖSEV olsun. Bu alanlarda çalışmalar yürütüyorum. Bunun yanında işte belirli hobilerim var. Yaratıcı drama mesela beni heyecanlandıran bir şey ve uzun zamandır istedim. Yeni başladığım bir şey aslında. Yeni yeni 5-6 aydır yapıyorum. Bunu örnek verebilirim. En çok şu an şey olarak yoga, meditasyon tabii ki artık hayat parçamız. Hayatın bir parçası hobiden çıktı yani. Bununla ilgileniyorum aynı zamanda. Birazcık bir kendime vakit ayırma, bir kendimi dinleme anlamında da bunu söyleyebilirim.
Evet, artık çok fonksiyonlu insanlar çok fazla var etrafımızda.
Evet.
Biz de ister istemez öyleyiz ama o hem okulunun verdiği eğitimle kıyaslarsak o yoğun temponun içerisinde TEDx'e yüklenmek, ondan sonra aynı zamanda STK'larda yer almak, yeni bir lider başlı başına bir
tabii
süreç.
Ki, aynen.
Çok gıptayla bakılası bir durum. Peki hazır o zaman alanın hukuk. Biz seninle uzunca süredir de bunun muhabbetlerini yapıyoruz.
Evet.
Şimdi tabii dinleyenlerin ilgisini çekecek nokta burada bir dijitalleşme üzerine ortak noktamız. Bizim etrafımızda insanlar artık bunu çok konuşuyor oldu. Eminim dinleyenler de hak verecektir.
Evet.
Sen kendi alanınla dijitalleşmeyi ne kadar ortak görüyorsun? Ne noktadadır sence? Hukuk ve dijitalleşme desem ne dersin bana?
Dediğin gibi aslında günümüzde dijitalleşme çok konuşuluyor. Ve dehşet popüler bir konu. Yani bu kamu kurumları olsun ya da özel sektörler olsun önemli değil. Hatta geçtiğimiz ay, sanırım geçtiğimiz aydı bir yargı reformu yayınladı Adalet Bakanlığı.
Evet.
İşte 9 amaç. 9 amaçtan 3'ü de teknoloji üzerine ve hukukun dijitalleşmesi üzerine. Ha tabii burada ne kadar uygulayabildiğimiz önemli olan.
Kesinlikle.
Uygulanabilirlik yani.
Kesinlikle.
Evet. Hepimiz istiyoruz dijitalleşme. Çünkü hızlandıracak bir şey bu. Bütün sektörleri ve gerekli ihtiyaç zaten bir zaruret aslında yani bence bana göre.
Evet.
Hani hukuk belki çok sonra etkileniyor özel sektöre göre ama bir şekilde dönüşmek ve hızlanmak zorunda. Ben biraz dijital dönüşümü böyle görüyorum. Hani hızlandırıcı amaç değil kesinlikle bir araç. Bizim daha çok hızlanmamız, daha pratikleşmemiz için. Hukukta da aynı şekilde biraz daha hukuku çok daha dinozor bir sektör olarak görenler için sektör demeyi tercih ediyorum. Bence dijital dönüşüm bir araç ve hızlandırıcı bir
unsur.
Aynen.
Evet doğru. Aslında bu Avrupa'da çok konuşulan bir mesele. Bizim de çok tanık olduğumuz bir durum. Genellikle daha demokratik toplumlar, daha çağdaş toplumlar olmak için kanun koymak, doğru kanunlar koymak diye bir algı var. Halbuki aslında önemli olan koyulan basit bir kanun bile olsa, bir kural olsa bile onun uygulanabilirliği. Dijitalleşme aslında bize hukukun uygulanabilirliğini, erişilebilirliğini arttıran bir unsur.
Bilinebilirlik de aynı şekilde yani
kesinlikle.
Hani chatbotlar var örneğin Amerika'da şu an çok popüler, Avrupa'da da aynı şekilde. Hani bizde şu an çok yok bildiğim kadarıyla birkaç duyuyorum hani girişim aşamasında olan. Fakat hani daha çok bizde kamu kısmı ağır bastığı için hukukta yani daha kamu destekli olması gerektiği için güvenilebilirlik az chatbotlara. O yüzden tercih edilmiyor ama örneğin Amerika'da bir robot avukat, Rose işte sen de biliyorsun ki avukat olabiliyor ve birçok kişi %96'lık bir oranla geçebiliyor yani birçok avukatı geride bırakabiliyor. Ha bunlar neden olmasın? Belki istihdam olarak azaltacak bir Times'te okumuştum. 31 bin, İngiltere'de şu an 31 bin kişi bu dijitalleşme hukukun dijitalleşmesiyle birlikte işsiz kalmış. Ve 20 yıl sonra bunun 100 binlik rakamları çıkacağını planlıyorlar. İngiltere nüfusuna göre çok yüksek bir rakam.
Çok.
Evet ama hani bu bir yandan da başka sektörlere de açacak yani. Hukukta daralma olsa bile bu şey gibi örnek verilebilir hani bu Endüstri 4.0'la birlikte hatta Jack Ma'nın sözü var. Endüstri 5.0 artık toplum bilimi gelişecek, bilgi çağı dönüşecek. Evet. Hani bunun gibi biraz daha dönüşeceğini düşünüyorum. Belki hukuk, felsefe gibi sosyal bilimlere ilgi artacak yani bununla birlikte.
Evet. TÜSİAD'ın bir toplantısına denk gelmişim. Onlar da 4-0'dan sonra 5-0 diye numaralandırmasalar da bedenimizin, kendimizin bir dijitalleşme haline geleceğini söylüyorlardı. Aslında burayla da bağlantılı sorum. Mesela sen benim tanık olduğum, şahit olduğum avukatlardan farklı bir kişiliksin.
Teşekkür ederim.
Yani bir yandan da söylüyorum. Bu dijitalleşme macerasını hem sektörüyle bu kadar iyi entegre edebilen hem de bunun üzerine okumalar yapıp bir şeyler üzerine çabalayan bizim alanımızda çok yok. Ben bile açıkçası kendi ilgi alanım gereği çok bile bunun yakınında olamıyorum. Nitekim böyle olunca benim merak ettiğim gündelik hayatın bu kadar dijitalleşmeyken, işte girişimler kelimesi, girişim kelimesini çok duyarken sen kendini bir makine gibi, dijitalleşmenin bir parçası gibi hissettiğin oluyor mu? Biz biraz makineleşmeye mi dönüyoruz bireyler olarak?
Yani belki de böyle de söylenebilir. Yani bir şekilde biraz önce bahsettim ya zaruret. Zaruretin içinde çarkın dişlisi oluyoruz maalesef ki. Çünkü dijitalleşme de bize birlikte, zaruretle birlikte geliyor. Ve hukukta dijitalleşmek zorunda kalıyor. Aslında hukukla yaşam çok entegre ve birlikte evrimleşen iki alan. Bu sebeple yaşam evrimleştikçe, dijitalleştikçe bir şekilde hukuk da dijitalleşiyor. Yani aslında yaşamlarımız da dijitalleşiyor, bir nevi makineleşiyor. Yani ben bunu çoğu zaman kendi içimde hissediyorum. Kendi hayatımda hissediyorum. Ama tabii ki olabildiğince hani farklı alanlar oluşturmaya çalışıyorum. Senin de dediğin gibi hani evet dijitalleşmesiyle ilgilenmem, hukukun farklı bir alanı olması.
Ama bu biraz şey değil mi? Yani dijitalleşmek, daha doğrusu makineleşmek bireyler olarak. Bana mesela hiç olumlu bir şey hissettirmiyor. Nitekim hayatımı kolaylaştırıyor, ona bir şey söylemiyorum ama bir nokta dişliğinin bir parçası haline geliyoruz. Bilmiyorum nasıl hissettiriyor.
Bunaltıcı, evet. Bunu demek istiyorsunuz, evet.
Kesinlikle.
Farklılıklar ortadan kalkıyor.
Evet.
Herkes tek düzeleşiyor. Çok doğru söylüyorsun. Ama aslında burada da hani kişinin kendini ne kadar, nerede gördüğüyle alakalı, hedefleriyle alakalı bu. Hani sen kendini nerede görüyorsun? T-insan modeli var ya, bunun için uğraşırsan, evet, bunun çok daha dışına çıkıyorsun, farklılaşıyorsun. Hani bu konuşuyor. Şimdi robotlardan bizim farkımız ne olacak? Hani robotlaşma diyorsak eğer, evet, felsefe bilmen seni robotlardan önüne atacak. Ya da bir sanatla uğraşman seni robotlardan atacak demek çok doğru bir tabir değil belki ama farklılaştıracak.
Evet.
Evet, hani sen ne kadar, seni de biliyorum, hani sen de öyle bir insansın. Gerçekten T modeli insana çok yönlü kendini geliştirmek ve tek bir alanda uzmanlaşmaktan ziyade farklı alanları tatmayı, farklı heyecanları keşfetmeyi ya da farklı maceralara atılmayı seven birisi.
Çok teşekkür ederim.
Hani bu bence önemli olan bu. Hayattan ne bekliyorsun? Eğer evet, dişinin bir parçası olmayı bekliyorsan, evet, dişi seni yutuyor ve ömrünü o şekilde geçiriyorsun. Ne beklediğinle alakalı.
Sen peki bu noktada kendinde ne görüyorsun? Yani seni robotlardan, işte bu dijitalleşmeden, çarkıdan farklı kılacak ne özelliklerin var? Mesela biraz önce felsefe ve sanat, ki benim çok katıldığım bir durum. Sen de böyle şu an gündelik hayatında yaptığın ve ben artık bu dişinin bir parçası değilim, ben diğerlerine benzemiyorum deyip böyle, hatta yani tabiri caizse bu gergin ve sıkıntılı ortamdan kendine keyif aldığın, yarattığın bir özellik bölge var mı? O ne sizin için?
Evet, biraz şey, konfor alanı anlamında soruyorsun galiba.
Aksine belki olabilir. Hiç öyle düşünmedim. Sadece bu makineleşme içerisinde kaçışını nasıl yapıyorsun?
Ya şöyle, aslında ben birazdan makineleşmenin yanında çok tek bir alanda ilerlemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü ne için yaşıyoruz? Mutlu olmak için bir yer. Temelde hepimizin mutluluk motivasyonumuz o. Hani bu sadece tek bir şey değil. Yani tut ki ben şu an hukuk kariyerimin çok başındayım. Meslek hayatı görmedim. Gördüğüm zaman bunalabilirim. Benim kaçış noktam neresi olacak? Sadece uzmanlaştığım alan hukuk olursa, ilgilendiğim alan hukuk olursa. Yani atıyorum ben sosyoloji de çok düşündüğüm bir alandı. Ve şu an işte İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite olarak sosyoloji okuyorum. Bir yıldır, yani bir dönemdir. Bunun yanında sanatla ilgileniyorum. Sanat zaten uzun zamandır resimle uğraşmıştım. Şimdi sanat tarihine döndü çünkü sadece resimle uğraşmak yetmiyor. Yani çok daha başındayım diyemem ki sanat tarihini biliyorum. Bu beni farklı kılan bir şey. Ama bunlar bana keyif veren ve beni farklı kıldığını düşündüğüm
yeter
şeyler.
Yeter ya. Evet. Yani yapıyor olmak,
evet,
ve
evet,
buna hani cesaret etmek. Evet.
Başlamak yeterli zaten her şey.
Evet. Yani çünkü bu işten keyif almak, bunu bilmekle bir şey, evet, değil. Yani bilmesen bile, belki hiç bilemeyecek olsan bile,
aynen,
yapıyor olmak keyif,
aynen,
veriyorsa,
aynen,
evet, bitmiş demektir. Peki çok kısaca bu hazır makineleşmekten konuştuk. İşte çarkın bir parçası olmak, daha doğrusu olmamaya istemek. Yani kendimiz için konuştuğumda.
Evet, evet.
Bu avukatların yani genç avukatların kübik odalara sıkışıp da böyle iş yapma rutinine ne düşünüyorsun? Hı. Açıkçası ben mesleğimle alakalı en rahatsız olduğum kısım bu. Hı hı. Seninle de çok konuştuk bunu. Hı hı. Senin fikrin ne bunun üzerine?
Ya ben aslında hani bu çoğu şeyde hukukun dogmatikliği biraz daha. Yani biz illaki mesela örneğin home office olamaz. Biz ofislere tıkılı kalmak zorundayız. Yani bu süre genel süreci aslında değiştirmek gerekiyor. Zorunda değiliz hiçbir şeyin. Ben 8-5 çalışmak zorunda değilim. O saate uymak zorunda. Ben işimi bitirdiğim zaman evet gidebilmem lazım. Bu aslında bana motivasyon ve verimi artıran bir şey. Yani biraz bunun farkına değil. Gerçekten dinozor. Cidden hani dinozorlaşıyor gitgide.
Evet. Hani yani maalesef, birinin, daha doğrusu birinin faydasını arttırmaya çalışıyormuş gibi.
Evet.
Bir avukatın yanında böyle binlerce avukat,
evet,
hepsi bir parçasını alıyor belki işin. Ama günün sonunda o asıl avukatın ismi anılıyor.
Evet.
O asıl avukat hiç belki bir şey yapmıyor. Sen de böyle bir yani şey gergin, tamam çok güzel farklı durumlar, olaylar görüyorsun hukuki olarak, davalar ama günün sonunda böyle dört tarafı çevrili bir odanın şeyin içinde böyle plastiğin etrafında böyle bir şey yapıyor.
Ben hani bunu tamamen yine aynı konuya döneceğim ama beklentiye bağlıyorum. Benim var arkadaşlarım, doğru, evet ben bir hukuk bürosunda çalışmak istiyorum. Filanca X yani, evet orada adımı duyurmak istiyorum diyor. Olabilir bu bir tercih. Yani belki maddi amaçlı bakıyordur. Evet maddiyat tercih olabilir, amacı olabilir. Ama sen hayatta iz bırakmak istiyorsan hiçbir zaman bir avukatın altında çalışarak iz bırakamazsın bana göre.
Doğru yani ben böyle düşünüyorum. Bu evet tartışmalı bir konu. Benim bir de burada rahatsız eden şey aslında insanların tercihini eleştirmek değil burada derdim. Hı-hı. Beni ilgilendiren... bunun alternatifini istediğin zaman sana Türkiye'nin bir olanak sunamaması. Yani
evet,
ben
evet
bu kübik odaya girmeyeceğim, ben böyle avukatlık yapmayacağım. Hayır ben yeni olaylar, daha farklı bir şeyler, çığır açan işler bunlar yapmak istiyorum dediğinde
evet, evet,
bunu sana sistem,
evet,
konjonktürü el vermiyor.
Maalesef, maalesef.
Evet, çok çok üzücü bir şey. Peki Şeyma, çok teşekkür ederim benimle bunları konuştuğun için. Açıkçası bana bıraksan daha da konuşacağım.
Evet,
yani önünü alamıyorum ama... umarım keyif almışsındır.
Tabii ki çok keyifliydi benim için. Zaten hani bu sohbetlerimizi buraya taşımak sen de sosyal zekası çok yüksek. Ve gerçekten hani dedin ya yol arkadaşım, aynı zamanda yol göstericisin de. Bunu gerçek anlamda söylüyorum hani burada olduğum için değil. Bir nevi mentorluk ediyorsun. Karşılıklı belki de bu.
Çok
hem dinlemeyi
ederim,
hem dinletmeyi de başarabilen bir insansın. Bu çok önemli bence.
Çok sağ ol.
Bu yüzden hani çok güzel işler çıkaracağına eminim. Bu da bunların bir parçası olman gerekiyordu. Çok güzel ilerleyeceğini de düşünüyorum.
Çok
sağ ol. Teşekkür ederim burada ağırladığın için.
Çok teşekkür ederim. Ben inanılmaz keyif aldım. Bu düşüncelerim de karşılıklı. Ben hitabetine güvendiğim böyle konuşurken inanılmaz keyif aldım. İnsanları genellikle davet ediyorum. Çok memnun oldum. Bakalım daha muhtemelen bu konuyla alakalı sorular olacaktır.
Tabii.
Yine beraber irdeleriz.
Tabii ki. Teşekkür ederim.
Kendine çok iyi bak.
Sen de.